Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla birlikte siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günlerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyetlesin inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, kıymetli dinleyenlerimizin, bütün mümin kardeşlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini artırarak devam ettirsin. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam. Bakara suresinin 239. ayetinde devam ediyoruz. Bir önceki ayeti kerime 5 vakit namaz, orta namaz, bunlara devam, muhafaza ve yine hem namazları hakkıyla kılmak hem de onun dışında Cenab-ı Hakk'a emrine itaat etmek. Onu bildiren bir ayet-i kerimeydi. Hafizu alessalavati vessalatil vusta ve kumul leqanitin. Efendim bütün farz olan namazlara, özellikle orta namaza, ki bu yere göre, coğrafyaya göre, iklime göre değişebilir. Yani hangi namaz biraz aksıyorsa ona daha çok dikkat gösterin evet. diye. Bir de ve kumun illahi kanitin, yani hayatınız Allah'ın kulluğuna uygun olsun. Hep itaat halinde bulunuz ayet-i kerimesiydi. Şimdi burada namazla alakalı bir farklı duruma Yüce Rabbimiz yer veriyor. Hem bu aynı zamanda namazın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani namazın asla terk edilmemesi gereken, yani terkinin asla mümkün olmaması gereken bir ibadet olduğunu gösteren, ama bir taraftan da yine şartlara göre bu efendim Yüce Rabbimizin daha diyelim ki bir ruhsat tanıdığı efendim namaz kılma şekillerine dikkat çekerek şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Estaizu billah fe in khiftum فَرِجَالٍ اَوْرُكْبَانًا. Eğer bulunduğunuz şartlar, bulunduğunuz yer, pozisyon, herhangi bir şeyden korkarsanız, efendim böyle bekleyip durup dikkatli bir şekilde kıyamıyla, rüküsle, secdesiyle namaz kılma imkanı olmazsa bu korku sebebiyle, فَرِجَالٍ namazlarınızı yürüyerek de kılabilirsiniz. اَوْرُكْبَانًا veyahut da binmiş olarak, yani binekler üzerinde de kılabilirsiniz. Feyza emintum, ama bu korku hali geçip emniyete kavuştuğunuzda tezkurullaha kema allemekum ma lem tekunu ta'lemun. Allah Teala size bilmediklerinizi öğrettiği gibi Allah Teala'ya, yani size ne şekilde öğrettiyse o namazın şartlarını, farzlarını kılma biçimlerini Cenab-ı Hakk'ın ve Peygamberimizin o şekilde Allah'ı zikredin, ibadetlerin şartlarına uygun yerine getirin buyuruyor. Şimdi kıymetli hocam, burada bu korku nasıl bir korkudur?
Hocam.
Ve böyle yürüyerek nasıl namaz kılınır? Binekle nasıl namaz kılınır? Ve sebebin üzülleri var mıdır? Günümüzde bununla ilgili efendim bir şey söyleyebilir miyiz? Bazen işte trafikte oluyoruz, bazen diyeyim ki efendim böyle sıkışık durumda olabiliyoruz. Bu çerçevede bu konuyu ele almaya çalışalım hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Burada hocam feyn hıftüm kısmına ayrı biraz eğilmişler. Sonra fericelen evrukbene.
Çünkü orası önemli. Yani feyn hıftüm kısmına eğilmeleri önemli. Niye? Çünkü ona bağlı olarak yürüyerek ve binek üzerinde kılma ruhsatı veriliyor.
Evet. Nisa suresinde de geçen hocam o salatül havf korku namazı. Ona bağlantılı olarak şey yapılmış burada ayet-i kerime.
Tabi hocam o ayet-i kerimede şöyle Bismillahirrahmanirrahim. İzâ darabtum fil ardı feleyse aleyküm cünâhun en taksur bine salâ in hiftum en yetnekum ne kebaru.
Evet.
Şimdi yeryüzünde diyor işte bir cihat için olabilir. Başka bir şey olabilir. Dolaştığınızda Eğer orada kafirlerin size bir, ki savaştır bu da tabii ön planda, kafirlerin size bir fitne yapması, yani size bir sıkıntı, bir eziyet, baskı yapması durumu söz konusu olursa, namazları kısaltmanız sizin için bir günah yoktur. Zaten dedim, kafirler Müslümanların adı ve mübini afi düşmanlarıdır.
Evet.
Kafirlerde hep çekinin, hep korkun yani.
Evet. Onu unutmamak lazım demek ki hocam. Yani düşman her zaman düşmandır. Artık bizim bu müttefikimiz, dostumuz efendim falan diye biz de onlara özeniyoruz diye düşmana kuzunun kurda aşık olduğu gibi aşık olursan seni yiyebilir, yer yani. Kesin yiyeceği bellidir zaten. Onun için düşman düşmandır ama ona göre iyi davranmak lazım. Hazırlıklı olmak lazım yani. Burada da düşmanla savaş esnasında tabii korkunun derecesine göre hocam.
Hocam şimdi şeyde tabii yani Kur'an-ı Kerim bize tabii her konuda rehberlik yaptığı için yani beyanda bulunduğu için şimdi Müslümanları kafirlere karşı uyaran çok ayet-i kerim var hocam.
Evet.
Kafirlerin şerrine karşı, kötülüğüne karşı. Yani bir defa Yüce Rabbimiz şunu yani küfrü Allah en iyi küfrün mahiyetini Cenab-ı Hak bilir.
Evet.
Kafirin düşmanlığını Cenab-ı Hak bilir. Bu kafirden hangi şerle kötülükler gelir? Yani açık veya gizli, muhtemel diyelim. Bunların hepsini en iyi Cenab-ı Hak bilir.
Evet.
Çünkü neticede yaratan o. Dolayısıyla hocam bir defa diyor ki Cenab-ı Hak o kafirlerden diyor size gelmeyecek, gelemeyecek hiçbir kötülük yok. Gelemeyecek.
Evet.
Aklına, hayaline gelmeyen kötülük gelebilir.
Evet.
Adam bana merhamet eder, şunu yapmaz, bunu yapmaz falan diye her şeyini yok edebilir.
Tabii tabii.
Onun için hocam şu ayet-i kerimeyi ben okumak istiyorum. Yani Müslüman da küfre karşı, kafire karşı o eşidde
hazırlık.
Hazırlık ve efendim onun hep içinde bulunması açısından. Cenab-ı Hak bu fert olabilir, bir ülke olabilir, bir topluluk olabilir. Yani diyor kafirlere diyor bir sevgi beslemeyin. Kafirlere diyor efendim aleyhine kullanacak bir ipucu vermeyin. Şunlar bunlar aman dikkat edin. Benim düşmanlarımız düşmanınız dost edinmeyin falan böyle. Sonra da şunu söylüyor. Çünkü bugün bunun çok yansımalarını görüyoruz. Yani çok büyük çapta efendim bu şeyleri yaşıyoruz. İn yeskafukum yekunu lekum a'daen. Bak bunlar sizi ele geçirirlerse
fırsat
buldular mı size düşman olurlar. Ve yebsutu ileyküm eydiyehum ve elsinetum bisu'i. Ya bunlar elleriyle, dilleriyle size yapacak ne kadar kötülük varsa
yaparlar.
Hiç acamaza yaparlar. Bu da kafi gelmedi. Ve veddüle tekforu. Bir de siz efendim küfre sokmak isterler. Yani dünyanızı mahvettikleri gibi ahirinizi mahvederler. Sizi yapamazlarsa neslinizi, zürriyetinizi efendim yapmaya çalışırlar. Onun için küfre karşı, kafire karşı aman dikkat. Hocam böyle yüzlerce ayet-i kerime uyarıyor. Bu konuda biraz biz Müslümanların biraz
saflığı var.
Saflığı ve gevşekliği hocam var.
Evet,
ya
evet.
Bir şey olmaz işte ya da bizim işte kardeşlerimize hidayetine dua edeceğiz falan tamam edelim ama yani o düşmanın da bu efendim
düşman olduğunu bilelim.
Düşman olduğunu efendim bilelim. Çünkü bunu acımasız hocam.
Hocam fiziki düşmanlık yaptığı gibi işte son ayet-i kerime son kısmında sizin kafir olmanızı isterler.
Ya hocam ahiretini mahveder diyor.
Ya onu yaşamışız işte bizim Türkiye'de Türkiye'yi hiçbir din bırakmayacak kafirliğe çevirmek için çalışılmış. Hala bugün de hocam Yahudinin Hristiyan emeli nedir? İşte bu şeyleri geri kafalı insanları işte bunları yok edeceğiz. Bunları çağdaş yapacağız. Yani dinlerini değiştireceğiz. Bu sefer açıktan cephede savaştan ziyade bu sefer cebimizdeki cep telefonlarıyla, internetle, sosyal medyayla oradan büyük bir hücumla yani
aynı savaşı devam ediyor.
Aynı savaşı
özellikle hocam ve dülem tekfurun kısmı zaten sürekli devam ediyor yani.
Devam ediyor devamlı yani.
İşte ahlakı bozma, efendim inancı bozma, sürekli efendim bir saldırı devam ediyor. Daha bu artarak da efendim yani büyük çapta devam ediyor bu şeyler.
Evet. Şimdi burada hocam ayetin birinci kademesinde korku namazı diyor. Eğer iki ordu karşı karşıya geldi, düşman ordusu da Müslüman ordusu henüz daha savaşa girmediler. O zaman işte Nisa suresinde tarif edildiği gibi bir cemaatle korku namazı kılınır. Cemaat ikiye ayrılır. Bir grup düşmana karşı nöbet tutar. Bir grup arkada imamla namaza durur. Onlar imamla bir rekat kılarlar. Bu bir rekat kılanlar kalkar, nöbeti devralır. Nöbettekiler gelir, imamla bir rekat kılarlar.
Yani grup birer rekat kılıyor.
Evet yani imam... Yani
imam iki rekat kılıyor.
İmam iki rekat kıldı, gruplar birer kıldılar. Sonra imam selam verince o grup kalkar bir rekat daha kılar. İkinci grup ikiye tamamlar. Sonra onlar nöbete gider, ilk grup gelir. bir rekat daha kılar. Onlar da ikiye tamamlarlar. Bu şekilde korku namazı, düşman karşısında cemaatle nasıl namaz kılınacağını Cenab-ı Hak ayet-i kerimede tarif ediyor. Bu korku namazının ilk hali bu. Ama daha ileri boyutlara vardı. Artık savaş başladı. Kılıç kılıca girdiler. İki ordu birbirine girdi. Böyle bir artık durup da rüküyle, secdeyle namaz kılma imkanı kalmadı. O zaman fericalen evrukbene, ayakta olan, yaya olan askerler ayakta durdukları halde savaşırken, yani bir taraftan savaşıyor, bir taraftan diliyle Allahu Ekber, Elhamdülillah, Subhanike, o okunanları okuyor, işte başıyla da işaret ediyor. Kıbleye dönebiliyorsa dönüyor, dönemiyorsa, çünkü düşmanla savaşmak durumunda belki dönemeyeceği zamanlar da olabilir. Dönemiyorsa ne tarafa yönü dönükse o şekilde namazlarını kılsınlar. At üzerinde olanlar veya işte araba üzerinde olanlar, tank üzerinde olanlar da aynı şekilde binek üzerinde hem vazifesini yapmaya devam etsin, hem de başını hafif eğerek, rükû biraz daha eğerek, secde yaparak namazını kılsın. Hatta bunu da yapamazsa en azından tesbihatını yapsın. Çünkü zaten bizim askerimiz
Allahu Ekber diyebilir, Sübhanallah diyebilir.
Allah Allah diye savaşıyor zaten.
Evet, zaten
Allah
zikir Allah, halinde zaten.
Zikir halinde savaşıyor zaten. Böyle hiç en azından tesbihatını yapabilir. Veya bir rekat kılabildi, bir rekat kılar diye değişik rivayetler olmuş hocam burada, bu savaş esnasında. Bugün de zaten hocam düşmanla böyle saflar karşı karşıya gelmese bile cemaat toplansa, tam böyle bir araya gelse namaz kılmaya, tam düşmanın aradığı şey.
Baskın
tam olabilir. Ortasına bomba, hocam baskın yapması gerekiyor artık. Roket atıyor. Adam drone atıyor. Yani toplu insan arıyor. Bir an toplu ayak hepsini birden ortadan kaldırmak için. Belki böyle durumlarda da yine artık fericalen evrukbene, ikinci kademeye geçmek defa eder. Herkes bulunduğu yerde tek tek işte kılabildiği şekilde namazını kılsın. Yani bir şekilde kolaylık var. Hani ayakta kılabiliyorsun, ayakta oturarak kılabiliyorsun, oturarak, yatarak kılabiliyorsun, yatarak, her halükarda mutlaka. Ama bu namazın ne kadar önemli olduğunu, namazın dinin direği olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın bunu tavizsiz kullarından istediğini gösteren bir ayet-i kerime
bir olmuş oluyor. Bir de hocam şu, şimdi Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ya ellezine amenü isteinu bis sabri ve salah.
Evet.
Ey iman edenler, sabır ve namazda Allah'tan yardım dileyin. Allah sebebiyle beraberdir. Hı hı. Şimdi namaz hocam, Cenab-ı Hak'tan yardım dilemenin, istemenin en önemli bir vasıtası.
Evet hocam.
Dolayısıyla şimdi burada iki durum söz konusu. Bir, namazın ne kadar önemli olduğu. Yani ne kadar önemli ki Cenab-ı Hak savaş esnasında bile, hatta cemaatle namaz o kadar önemli ki, savaş esnasında bile cemaatle namaz kılınmasını emrediyor.
Evet hocam.
Yani dersin kardeşim, yani savaş ya, savaş durur, ondan sonra istediğin kadar kıl falan diyebiliriz. Yani burada namazın önemi. İkinci olarak da namazda Allah'tan yardım dilemenin önemi. Hı hı. Çünkü biz Allah'ın yardımı gelmeden bir galibiyet, bir efendim bir şey, zafer mümkün değil. Namaz da Cenab-ı Hakk'ın yardımını cilbeden en önemli ibadet. Dolayısıyla savaş esnasında namaz kılmak aynı zamanda Allah'ın yardımını celbetmek anlamına geliyor. İki türlü de bir öneme dikkat çekmiş oluyor. Hı hı. Hani yine Cenab-ı Hak diyor ki, ey iman edenler diyor, bir diyor düşman grubuyla karşılaştığınız zaman tezkürullah kesiren lakin tüflühun, Allah'ı çok çok zikredin ki efendim zafere erişirsiniz, felaha erişirsiniz. Niye? Ya Allah dedikçe efendim Cenab-ı Hakk'ı hatırlarsınız, Cenab-ı Hakk'ın yardımı gelir, manen bir kuvvet elde edersiniz, metanet elde edersiniz, çünkü bütün yardımın, bütün kuvvetin kaynağı Cenab-ı Hak. Dolayısıyla aynı zamanda yani Müslümanlara hem morallerini bozmamaları, metanetlerini kaybetmemeleri, o sabırlarını iyi yine koşanmaları açısından Allah'a zikir, hele namazda Allah'a zikrin önemli hocam. Dikkat çekmiş oluyor burada.
Evet hocam.
Şimdi hocam ayet-i kerimenin devamında fezikürul, yani emniyete, güvene kavuştuğunuz zaman.
Hocam oraya geçmeden birkaç bir rivayet daha var.
Olur hocam, oraya geçelim.
Bahsedeyim hocam, öyle geçelim. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Hendek'te bulunuyorduk savaşta. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı namazlarını kılamadık savaş esnasında. Sonra diyor Cenab-ı Hak ve kefallahu'l müminel gıtel buyurarak artık diyor bize yardım etti savaş konusunda.
Savaşmadan savaşı bitirdi.
İşte kafi oldu. Peygamberimiz diyor Bilal'e emretti. Bilal de her namaz için bir kâmet getirdi. Eve namaz kıldık diyor. Ama bu fein hıftum fericelen evrukben ayetinin önceydi. Yani öyle olsaydı o zaman ayakta namazlar geçmez.
Geçmezdi.
Kılardık ama diyor o ayet inmemişti henüz. Dolayısıyla durup namaz kılamadık. Savaşıyoruz. Savaş esnasındayız. Sonra artık geçince Efendimiz hatta Allah kabirlerini ateş doldursun bizi orta namazdan alıkoydular ve namazdan alıkoydular diye rivayetler çok üzüntülü sözler de var. Dolayısıyla sonunda toplu olarak kıldırmış Efendimiz ama bu ayet gelince diyor namazları vaktinde kılmak lazım. Ebu Hanzala İbni Ömer'e sordum diyor. Sefer namazı kaç rekattır? 2 rekat dedi. Ama dedim diyor fein hıftum ayet-i kerimesi var. Eğer korkarsanız 2 kılın. Biz şimdi emin vaziyetteyiz. Korku yok dedi diyor. O da Resulullah'ın sünneti böyle. Cenab-ı Hak diyor ikram etti. İlk başlangıcı tamam savaşla ilgiliydi. Yani bu sefer, seferden kasıt savaş seferi idi. Korku halinde namazlar 2'ye düşürülüyordu. Ama diyor Cenab-ı Hak bunu emniyetli haller içinde yine ikram etti. O şekilde devam etti, kaldı bu diyor. Seferilik namazı aslında savaştan kalan bir şey diye. Sonra bunun bir tatbiki var hocam. Ayakta nasıl namaz kılınır?
Hocam bir şey yapsak iyi olur. Hı-hı. Yani onu bir tatbikini hocam yapalım.
Evet hocam.
Çünkü ayet hocam bu. Abdullah. Bakara suresi 230. ayet-i kerime ve ayet burada hocam duruyor. Hı-hı. Efendimizin hadisleri var. Ondan sonra efendim başka izahlar var. Bu ayet bizim için de bir anlam ifade ediyor. Yani evet. Günümüzün korku durumları var, tehlike durumları var, trafiği var, başka şeyler falan var. Burada belki insanımıza yardımcı olacak bir efendim ayetin bir şifası vardır hocam.
Evet. Hocam şimdi Abdullah bin Üneys radıyallahu anh sahabeden anlatıyor. Resulullah Efendimiz diyor beni Halid bin Süfyan el-Hüzeli, Hüzeyl kabilesinden Halid bin Süfyan kabilenin reisi ona gönderdi. O diyor Urane veya Arafat tarafındaydı bu adam. Bana dedi ki efendim buyurdu ki izheb faktulu git onu öldür buyurdu. Çünkü asker topluyor Müslümanlara karşı bir hazırlık içerisinde. Peygamberimizin bu Yahudi elebaşlarını hocam Kâb-ı'nın Eşref'i bunları 3 tane Yahudi elebaşını bunlar şair aynı zamanda şiirleriyle insanların Müslümanlara karşı kışkırttıkları için bunları
kanaat önderi hocam.
Evet kanaat önderi zengin şair insanları yönlendiriyor hatta Kâb-ı Eşref gidiyor Mekke'ye. Mekkelileri kışkırtıyor. Gelin diyor Medine'ye Muhammed'e saldırın. Biz de destek verelim. Beraber diye Bedir yani Hendek Savaşı'nın başlatan adam.
Hocam Tevbe suresinde belki kelime fekatülü eymetül küfrü diye onun bir kıraatı da fektülü eymetül küfrü.
Evet hocam.
Yani küfrün imamlarıyla önderleriyle savaşın. Hatta bir rivayet hocam fektülü eymetül küfrü küfrün önderlerini öldürün.
Demek ki hocam Efendimizin bu fiili ayetin bir tatbiki.
Tabii hocam tatbiki. Çünkü adamın kafirliği kendisine kalmıyor. Yani tabii. Efendim yüzlerce binlerce insan etkiliyor.
Tabii. Ama onları temizleyince yani Yahudinin o ileri gelen Kâb-ı Eşref'i Efendimiz gönderiyor sahabilerden 2-3 kişi öldürüyorlar. Ondan sonra Yahudiler korkuyor.
Tabii.
Yani onların tehlikesi bitmiş oluyor.
Ama hocam şimdi günümüzde bunu kim yapıyor?
Bunu testten yapıyor.
Yahudi Siyonist yapıyor hocam.
Yahudiler bu sefer Müslümanlar öldü.
Tabii. Yani girdiği yere önce efendim bu keleleri uçuruyor.
Evet.
Efendim Yargıtay Başkanı'nı, Devlet Başkanı'nı şunlar bunlar nerede etkili bir adam varsa
evet.
Şeyde öyle yaptılar hocam. Filistin'de öyle yaptılar. Hı-hı. Önce onları temizliyorlar. Sonra aşağı doğru halkı
evet.
Şey yapıyorlar böyle. Bunu Müslüman yapması lazım.
Tabii.
Ve hak için. Hak doğru. için. Zulme girilmek için.
Değil mi? Bu da dördüncüsü hocam. Üç tane Yahudi bu da dördüncüsü. Bu Yahudi değil ama belki bu da müşrik önder. Halid bin Süfyan. Onu diyor git öldür. Ben de çıktım diyor. Karşıdan adamı gördüm. Feraytuhu. Baktım adam gördüm karşıdan yanına doğru gidiyorum ama diyor o arada iki namazı geldi tam. Dedim ki ya bu adamla diyor aramda uzun bir iş olur namazdan beni el koyar. Yani bunun için fırsat bulmak için bir zaman kollayacağım belki mücadeleye gireceğim. Uğraşırken namazım geçer. İnni le ehafu en yeküne beyni ve beynehu me en uakhira salat.
Allah Allah.
İkimizin arasında diyor namazımı geciktirecek olaylar olabilir dedim diyor hocam. Sonra yürümeye başladım. Ona doğru gidiyorum. Bir taraftan da namaz kılıyorum diyor imayla. Hem adama doğru yürüyorum hem de çaktırmadın. İmayla namazımı kılıyorum diyor. Yanına yaklaşınca diyor bana sen kimsin diyor. Ben de Araplardan bir adamım. Bana ulaştığına göre sen şu adam için yani peygamberimizi kastederek şu adam için adam topluyormuşsun. Sana katılmaya geldim dedim diyor. O da evet, ben böyle bir hazırlık içerisindeyim dedi diyor. Tanıştık işte, görüştük. Sonra bir müddet diyor beraber yürüdük falan, onun yanında gidiyorum diyor. Sonra diyor bir imkanını bulup adama diyor kılıcımı vurdum. Ruhu çıktı diyor. Ferhat'a öldü, ruhu çıktı. Adam o şekilde öldü. Tabii birden varıp hemen savaşsa belki kendi ölecek. Adam güçlü zaten, asker bir adam. Öldüremeyecek. Dolayısıyla böyle bir hileyle onu öldürmesi lazım. Onun için de vakit gerekiyor. İşte onun için namazını imayla kıldım. Ve bir müddet yanında yürüyüp onunla konuşurken fırsatını bulup gafil anında onu öldürdüm diyor hocam. Bu şekilde ayakta nasıl namaz kılınmış onu.
Hocam belki farz kılmayız da. Yani böyle bir nafile namazı şöyle ayet-i kerime söylüyor diye. Böyle sıkıntılı bir zamanda. Evet, sıkıntılı bir zamanda hocam bir namaz kılmak lazım.
Zaten yani buradan kalmış hocam. Yani nafile namazı hayvan üzerinde, araba üzerinde.
Tabii her nafile zaman, namaz kılınabilir hocam.
Her zaman evet. Yönü ne tarafı olsun evet, önemli değil. Kılınabilir.
Esas farzla ilgili tabii.
Hı-hı. Diye kılınıyor zaten. Kılmak da lazım. Bizim Türk milletinde çok yok bu. Saatlerce oturuyoruz otobüste. Canımız da sıkılıyor.
Namaz kılabiliriz.
Veya arabada saatlerce gidiyoruz. Şoför de değiliz diyelim. Oturuyoruz da. Halbuki orada namaz kılabiliriz. Kılmamız lazım yani. Vakit müsaitse, kerahat vakti değilse.
Abdestimiz varsa.
Abdestimizi alacağız. Arabaya yola çıkarken zaten. Boş boşa niye vakit geçirelim? Kitap okusan midem bulanıyor.
Bir şey dinlesen. Bir şeye baktığın için.
Bir şey dinlesen yoruluyorsun. Arada bir de namaz kılmak lazım böyle giderken yani. Yine Ebu Nadir'e diyor hocam, Cabir bin Urab'dan naklediyor. Biz diyor bir kavimle savaşıyorduk. Başımızda Herim bin Hayyan vardı. Namaz vakti geldi. Es-salah, es-salah diye seslendiler diyor. Namaz vakti geldi diye. Komutan dedi ki Herim, herkes yönü ne tarafıysa o tarafa secde ederek, ima ederek namazını kılsın dedi diyor. Biz o zaman doğuya doğru yönümüz. Tabii o zaman bulundukları yere göre demek ki doğu kıble değil. Ama o tarafa doğru diyor. Namazımızı kıldık ima ile. Evme steysera. Veyahut da diyor kim herkese nasıl kolay geliyorsa o şekilde namazını kılsın diye komutan bu şekilde emir vermiş ve onlar da kılmışlar. Yine İbn-i Sirin'e sordum diyor. Hani salatil münhezim. Hezimete uğramış düşman karşısında kaçıyor. Bunun namazı nasıl olacak? Düşmana saldırırken de şimdi namaz var. Kaçarken
bir de kaçıyor.
Yani yenilmişsin o da olur. Allah göstermesin. O zaman nasıl olacak diye diyor. O da keyfeste ta nasıl güç yetirebiliyorsa o şekilde kılar dedi diyor.
Hocam tabii savaştan kaçmak biz güzel bir şey değil ama bir de hezimet olabilir. Kaçmak durumu söz konusu olabilir. Geri çekilmek durumu söz konusu olabilir evet, yani. O da insani bir durumdur.
Evet hocam.
Yani şöyle, normalde tabii orada yine kaçma meşru olması lazım.
Tabii.
Meşru olmazsa hocam büyük bir günah.
Evet.
Yani 7 tane sebel mubikat cezayı hak eden en büyük günahların bir tanesi de ettevelli.
An-zahfi. Evet.
Yani savaşta düşmanına arkaya dönmek. Felatü ve luhumu edbar ayetleri var ya hocam. Arkanızı diyor onlara efendim hata dönmeyin. Orada da Cenab-ı Hakk'ın sırt değil de edbar dübür kelimesi kullanması da oradan savaştan kaçan insanın ne kadar adi bir iş yaptığına hocam bir tariz var aslında.
İşaret
var. Tabii işaret var bana böyle. Ama bu yani haram olan bir kaçış. Ama bazen ne diyeyim ki efendim
taktik
yani
olur.
Bir taktik olabilir veya dediğim gibi umumi bir efendim bir dağılma olabilir.
Cevaz olur. Yani cevaz kat, iki kattan fazlaysa hocam.
Tabii cevaz olabilir.
Cevaz
esas
olabilir.
O onu kastetmiş oluyor.
Cabir bin Abdullah Mücahit bin Cebir'den hocam. Diyorlar ki, diyor ki bu müsayefe. Müsayefe kılıç kılıca girindiği zamanki bu namazdır diyor burada bahsedilen. Eğer kılabilirse iki rekat kılar. Yoksa bir rekat da yeterlidir.
Kılıçla savaşıyorsun.
Kılıç kılıca bir rekat da kılabilirsin imayla diyor. Bunu da yetişemezse diyor tekbirlerle sadece tesbihlerini hangi yönü dönükse diyor onları
yaparsın
diye mutlaka bir şekilde namazı kılmak gerektiğini ifade etmişler hocam.
Hocam namaz Allah'ın huzurunda olmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Allah'a halimizi arz etmektir.
Evet.
Allah'tan yardım dilemektir. Ondan sonra Allah'ın efendim dolayısıyla şimdi namaz o kadar kıymetli ki biz bu da şimdi işin şu tarafına bakıyoruz. Şimdi Allah namazı farz kılmış. Şimdi kılmasam günah. İşte terk edersem işte cezası falan var tarzından biraz bu işi yani vazife ceza noktasına bakıyoruz. Halbuki esas bakmamız gereken tarafı bize sağladığı fayda, menfaat tarafı.
Yardım isteme tarafı.
Tabii yardım isteme tarafı. Allah bize yardım edecek. Ondan sonra bize efendim işte metanet verecek, kuvvet verecek, bize direnç, sabır verecek. Oradan yani kaçmamızı engelleyecek falan böyle. Çünkü her şeyin sahibi var. Ne diyoruz? La havle ve la kuvveti illa billahi lazım. Bütün kuvvet güç onun. O verirse kuvvetimiz oluyor. Aldığı zaman kuvvetimiz elden gidiyor. Yani gönlümüze metanet verirse duruyoruz. Korku gelirse işimize adamdan kaçmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında Cenab-ı Hak bize hep benimle beraber olun. Namaz ibadetiyle beraber olun. Ben size yardım edeyim. Diyor hocam aslında burada.
Evet hocam. Yahya bin Sellem da hocam bana ulaştığına göre diyor, eğer iş çok kızışırsa o zaman diyor artık rükû secde yapamayacak durumdaysan 4 tekbir getir. Cenaze namazı gibi herhalde hocam. 4 tekbir
ölürsen ruhuna gitsin
en azından. o şekilde ifade etmiş hocam.
Evet. Çok güzel hocam. Bu şeyler, o örnekler tabii işte ayet-i kerimedeki bu ricalen nasıl efendim yürüyerek namaz kılınır onun misalleri.
Evet
hayatından.
Evet hocam.
Onlar olursa bir ayet düzgün anlaşılıyor. Olmadığı zaman anlamıyoruz.
Doğru hocam.
Bir yere tutamıyoruz tabii. Şimdi hocam ayet-i kerimin devamında da feize emintüm fezikurullaha, emniyete kavuştuğunuz zaman Allah'ı zikredin. Yani tasallu veyahut da ekimu, namaz kılın değil de efendim Allah'ı zikredin diye hocam söylüyor. Burada yani namaza zikir denmesi bu şöyle tabii bir incelik taşıyor. Yani zikir namazın rükünlerinden en büyüğü. Namazsız namaz bir zikirdir hocam. Hatta böyle zikrullah ekber, namazda Allah'ı zikretmek en büyük zikirdir. Ayetteki teşbihten murat da diyor, eda eden namazın Allah'ın öğrettiğine muvafık olmasıdır. Yani Allah nasıl söylüyor olmasıdır. Bu ünvanla zikredilmesi ise belli bir nimetin hatırlatılması içindir. Yani zikir ünvanıyla, ismiyle. Veya Allah'a İslam'ın hüküm ve prensiplerinden size öğrettiklerine ki korku ve emniyet halinde nasıl namaz kılınacağı meselesi de bugünlenir. Karşılık olarak şükrediniz. Anlamında da olabilir. Burada böyle bir namazın Kabul Ahbar'dan gelen bir rivayet var hocam ama yani namazın o rükûlarda nasıl düşünmemiz lazım, nasıl tefekkür etmemiz lazım.
Evet,
işte orada diyeyim ki efendim Cenab-ı Hak o kıyamda, rükûda bize ne şekilde bir lütuflarda bulunuyor. Tabii bunu biraz tefekküre malzeme açısından bir güzel bir şey var hocam. Burada bir alıntı var. Şöyle Cenab-ı Allah diyor, bir diyor münacatına karşı Musa Aleyhisselam'a dedi ki diyor, ya Musa diyor, Ahmet ve ümmetinin kılacağı 4 rekat namazın öğle namazı olabilir bu. İlk rekatında onları bağışlarım. İkincisinde mizanlarını ağırlaştırırım. Yani şimdi yani Cenab-ı Hak'tan mağfiret dileriz. Allah benimiz efendim affetmesini isteriz. Bunu da düşündüğümüz zaman da hoşumuza gider. Namaz bir anlam kazanmış olur. İkincisinde diyor onların mizanlarını ağırlaştırırım. Çünkü kıyam yapacak, rükû, secde yapacak. Bunlar nereye gidecek onlar? Efendim sevap kesesine gitmiş olacak. Üçüncüsünde diyor onlar için tesbih eden ve istifa eden melekler görevlendiririm. Gökte ve yerde hiçbir melek kalmamak üzere hepsi bunların günahlarını affı için Allah'a dua eder. Zaten hocam yani meleklerin duası devam var zaten biliyorsun.
Allah razı Allah onlardan razı olsun. Ayet-i kerimeler bildiriyor.
Tabii ayet-i kerimeler şeyde böyle böyle rastgele melekler değil. Arşı taşıyan melekler, etrafındaki melekler falan böyle çok yüksek derece melekler hocam.
Müminlere dua ediyorlar, istiğfar ediyorlar.
Tabii. İstiğfar ediyorlar. Melekler kim için dua ederlerse ben onları ebedi olarak azap etmem. Dördüncü rekatta onlar için sema kapılarını açarım ve iri gözlü huriler onlara bakar. Ya Musa, Ahmet ve ümmetini kılacağı 4 rekat kim namazı var ki diyor. Hangi ihtiyaçları benden isteseler mutlaka yerine getiririm. Ya Musa, Ahmet ve ümmetini kılacağı 3 rekat akşam namazı bile onlara semanın kapılarını açarım. Ya Musa, Ahmet ve ümmetini kılacağı 4 rekat yatsı namazı onlar için dünya içinden daha hayırlıdır. Bu efsattaki müminler dünyadan analarından doğdukları gibi tertemiz olarak çıkarlar inşallah diye. Böyle Musa Aleyhisselam'ı konuşturarak bizim ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği namazın bir kıymetini hocam bize aktarmış oluyor.
Evet,
bu rivayet. Evet.
Musa Aleyhisselam hani şey var hocam işte ya Rabbi şöyle bir ümmet görür onlar benim ümmetim kıl Evrat'ta diye onlar Ahmet'in ümmeti. Şu vasıftaki onlar da Ahmet ümmeti. O zaman ya Rabbi ben de Ahmet ümmetinden
olayım diye.
Kıl diye bir duası var. O rivayete hocam herhalde devam ettirmiştir hocam.
Onun kalıbı. Oradaki rivayet doğrudur hocam.
O kalıptan.
Devam edip gidiyor tabii. Yani burada hocam hikmet var tabii. Evet. Hikmet de şu. O Allah'ın farz kıldığı bu ibadetlerde burada bahsedilen çok ötesinde lütuflar var
tabii,
yani.
Tabii.
Onlardan o lütuflardan birkaç tanesini hikmet olarak hocam bize bu rivayet aktarmış oluyor. Öyle yani. Bakarsak çünkü hakikaten Allah'ın farz bir ibadeti yapmanın ne anlama geldiğini biz kestirmemiz mümkün değil. Onu diğer tarafta belki ancak göreceğiz.
Fela ta'lum nefsumna
ukhfiyelum mikretâin. Bir de ve innema tuveffenu ucrekum yevmel kıyâme. Esasında amellerinizin ne anlama geldiğini orada göreceksiniz. Evet, evet. Orada yaşayacaksınız. Hocam yine bir hikayeden devam edelim. Sonra diğer etkime geçelim. Hı hı. Şeyh Ebul Abbas el-Cevali ki ilk zamanlar çuval ticaretiyle meşgul olur. Çuval yapıp satardı. Hı hı. Bir gün birine parasını daha sonra almak üzere bir çuval sattı. Fakat daha sonra müşterinin kim olduğunu unuttu. Sattı ama.
Evet.
Adam ona kime sattım neydi efendim aklına gelmedi. Namaza durunca çuvalı sattığı şahsı hatırladı. Selam verip namazı bitirince talebesine dedi ki namaz kılarken çuvalı kime sattığım aklıma geldi. İşte o falan kimseydi. Talebesi ona cevaben dedi ki ya üstad sen namaz kılmaktan meşgul oldun. Yoksa çuval ticaretiyle mi? Bu söz şeyhin gönlünde büyük teslim meydana getirdi. Sonra bir çuval giyip dünyayı terk etti. Vuslata erinceye kadar da bir daha geri dönmedi.
Geri dönmedi güzel. Evet. Aklına geliyor hocam böyle namazda insanın. Bizim küçük işte Mustafa küçüktü. Anahtar kaybetmiş. Dedim oğlum namaza dur iki rekat. Allah'a dua et hatırlarsın. Namazın ortasında aklına gelmiş çocuk. Hemen bıraktı namazı. İkiyi tamamlamadı şimdi. Bizimki de onun gibi hocam. Namaz evet. Ortasında aklımıza gelirse sonunu bile getirmekten acele edip hemen onu bırakıp gidiyoruz yani. Biraz devam etsek işte ikiyi kıldık bir de iki şükür kılsak falan.
Daha iyi olur tabii. Daha yani Allah onu hatırlattığı için evet. Şükür olarak devam etmek lazım. Bırakmak evet. Değil de. Şimdi hocam 240. ayette tekrar bu namaz faslından sonra
evet hocam.
Cenab-ı Hak tekrar o önceki konu vardı. Hı-hı. İşte boşanmış hanımlar, kocası ölmüş hanımlar, onlar ne olacak onların haklı hukukları diye. Şu namazı kıldıktan tekrar dünyaya döndükten sonra gerçi çuvalı giyen adam geri dönmüş ama biz hocam
dönüyoruz.
Dünyaya dönüyoruz.
Selam verince tekrar dönüyoruz.
Dünyaya dönüyoruz. Burada 240. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz yine o kocası ölen hanımlarla ilgili olarak bir hususu beyan buyuruyor, haber veriyor. Vellezine, yani Kur'an-ı Kerim hocam hayat kitabı tabi.
Evet.
Dolayısıyla hayatta ne varsa, yani evlilik olur, boşanma olur, ölüm olur, kalım olur, savaş olur, barış olur, işte namaz olur, niyaz olur, zikir olur, yer olur, gök olur, hocam, ne varsa yerli yerince o efendim geldiği zaman ondan efendim söz ediyor, bahsediyor, beyan ediyor. Öyle yoluna devam ediyor. Yani evet. Böyle. Vellezine yüteveffevne minkum ve yezerûne ezvâca.
Evet.
Şu kimseler ki diyor, onlar efendim adamlar, erkekler vefat etmiş, koca ölmüş, geride efendim eşleri kalmış, dul eşleri, hı hı. Hanımlar kalmış. Ne yapacaklar bunlar? Vasiyyeten li ezvâcihim meta'an ilel havli gayre ihracin. Bunlar diyor, evlerinden çıkarılmadan, yani geriye kalan varisleri, çocuklar, şunları bunları, o hanımları evden çıkarmayacaklar, çıkarılmadan bir yıla kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda sağlıklarında vasiyet etsinler.
Evet.
Ya ben ölürsem, ey çocuklar, ey varislerim ben ölürsem, işte ananızı veyahut da bu efendim benim hanımı onun bir yıl çıkarmayacaksın, burada kalacak, benim de malımdan, bıraktığım mallarımdan buna efendim infak edeceksiniz evet. Diye vasiyette bulunmaları gerekir. Vasiyet esirler.
Evet.
Bu onlar için bir lütuf aslında. Fe'in haracına ama siz çıkarmayın da. Hı-hı. Onların kalacağı başka efendim güzel yer olabilir. Dar artıcı yer olabilir. Kendileri çıkarlarsa fela cüneh aleykum fîmâ fe'anne fî enfusun bir min ma'ruf. Yani ma'ruf olma şartıyla kendileri hakkında yapacakları şeylerden dolayı yani bir yanlış şey yapmasınlar. Hı-hı. Meşru çerçevede yaptıkları şeylerden dolayı size ey o varisler size hı hı. Efendim herhangi bir günah söz konusu olmaz. Vallahu azizun hakim. Allah kudret sahibidir, azizdir, hikmet sahibidir. Bir şeyi size beyan ediyorsa, bir hükmü veriyorsa ona dikkat edin. Onda bildiğiniz bilmediğiniz nice hikmetler vardır. Şimdi hocam bir de, çünkü daha önce bir ayet-i kerime geçti biliyorsunuz.
Evet.
234. ayet-i kerimede orada Yüce Rabbimiz kocaları ölen hanımlar 4 ay 10 gün beklesinler. Bu sırada efendim işte bir evlilik onu yapmasınlar veya evliliğe bir hazırlık payı şeyler efendim yapmasınlar. Ama 4 ay 10 geçince de maruf üzere diğer efendim şeylerine faaliyetlerine devam ederler, evlenebilirler. Bir ayet-i kerime vardı. Burada ise bir yıla kadar evlerinde kalması ve mallarından geçimleri noktasında bir vasiyeti Cenab-ı Hak kocalardan istiyor. Onlara emrediyor. Bir sebebimiz falan varsa hocam bununla başlayabiliriz. Vaktinden sonuna yaklaşıyoruz. Olmazsa daha sonra devam ederiz.
İnşallah hocam. Bu sebebin üzücü olarak hocam, Taif ehlinden bir adam diyor Medine'ye geldi. İki tane oğlu vardı. İki evladı vardı. Ondan sonra anne babası vardı. Hanımı vardı. Medine'de öldü. Peygamber Efendimiz'e arz edildi durum. Efendimiz anne babasına, evlatlarına maruf üzere mirasından verdi. Hanımına bir şey vermedi. Ancak diyor onlara emretti. Yani bu hanıma infak edin. Bir yıl infak edin diye emretti. İşte bunu diyor ifade etmek için bu ayet-i kerime nazil oldu. Vellezine yutefene mümkün ve yadur ezberce. Ancak alimler hocam işte okuduğunuz ayet-i kerime ile veya miras ayetleriyle bunun nesedildiğini söylüyorlar. Bu ayet-i kerime vardı önceden. Bir yıllık infak edin diye. Sonra diyor miras ayetleri nazil olunca artık ona 1/4 veya 1/8 miras veriyor Cenab-ı Hak. Çocukları yoksa 1/4 varsa 1/8 miras veriyor. Ona yeter artık. Dolayısıyla...
Demek ki hocam şimdi o miras ayetleri, şimdi burada vasiyetten diyor hocam.
Evet.
Burada vasiyet geçiyor. Diğer yine Bakara suresi efendim 180. ayet kerimesinde bir vasiyet daha geçiyor hocam orada. Oradaki vasiyette işte anne babaya, akrabaya, şeyler falan tarzında. Bu yaklaşıma göre miras ayetleri o vasiyetle ilgili geçen ayet-i kerimelerin hepsini hocam. Sadece o ayet değil, aynı zamanda bu ayetle ilgili de bir nesih olayı söz konusu olmuş oluyor.
Yani önceden yavaştan bir alıştırma, bir vasiyet var sonra.
Çünkü burada ne var? Burada o geride kalan dul hanım diyelim ki bir mahrum olmaz.
Tabii.
Gerek efendim kalacak yer itibariyle, gerek geçim itibariyle mahrum olmasın. Efendim en azından bir yıl diyelim ki bu şekilde geçimini sağlasın. Bir yıl içinde Cenab-ı Hak ona başka kapılar açabilir, başka efendim imkanlar verebilir. Tabi hocam bir nesle alakalı bir durum var ama bunlar arasında bir telif imkanı da var. Ama hocam biz programın sonuna gelmiş olduk.
Evet hocam.
Dolayısıyla bu ayetler arasında münasebet. Şöyle söyleyeyim. Yani gerek bu ayet-i kerime, gerek miras ayetleri, gerek Bakara 180'deki vasiyet ayeti, bunlar arasındaki nesile alakalı durumu veya eğer telif imkanı varsa ki öyle yapanlar
nesile
da var.
Gerek kalmadan.
Nasıl izah edilebilir? Bunlardan şu an nasıl bir muamele Cenab-ı Hak bizden istiyor? Onu hocam biz sonraki
programda inşallah
daha böyle müdelli olarak ele almaya çalışalım.
İnşallah.
Kıymetli hocam, verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum. Ve bütün dinleyenlerimizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.